Ayrım 23.
Bir devlet adamının nasıl yetişmesi, ne bilgiler edinmesi gerektiği düşünülmez. Kendimize halkın dostu dedirtmek yeter. Bütün şerefler kazanılır bununla. Bundan iyi devlet can sağlığı doğrusu. İşte demokrasinin iyi yönleri bunlar ve bunlara benzer şeylerdir. Görüyorsun ya, hoş, sevimli bir devlet. Alaca bulaca, karma karışık. Aslında eşit olsun olmasın bir çeşit eşitlik de sağlıyor herkese. Evet, herkesin bildiği şeyler bunlar. Şimdi bu devletin örneği olan insanı ele alalım. Daha doğrusu devlet gibi bu insanın da nasıl ortaya çıktığını görelim. Oligarşi düzeninin başındaki tutumlu zenginlerden birinin oğlunu alalım. Bu çocuk babasının elinde onun görüşleriyle yetişmiş olsun. Peki, o da babası gibi içindeki zevk isteklerini dizginleyecek, onu israfa sürükleyen, tutumluluğun baş düşmanı olan boş, faydasız sayılan arzulara karşı koyacak. Şüphesiz. Konuşmamızın daha açık olması için istersen gel şimdi istekler üstünde duralım. İnsanın hangi istekleri zorunsuz, hangileri zorunlu bunu belirtelim. İyi olur. Kimi istekleri insan içinden atamaz. Kimisi de yararlıdır sadece. Bunlara zorunlu istekler diyemez miyiz? Çünkü her iki çeşidi de insana tabiatın verdiği isteklerdir, değil mi? Evet, bunlar karşılamak zorunda olduğumuz isteklerdir. Doğru. Kimi istekler de vardır ki genç yaşımızda kendimizi zorlasak kurtulabiliriz onlardan. Üstelik bu isteklerden insana bir fayda gelmediği gibi çok defa kötülük de gelir. Böylelerine zorunsuz istekler demek doğru olmaz mı? Olur. İyice anlaşmak için her iki türlüsünden birer örnek getirelim. İyi olur. Bedenimizin sağlığı ve rahatlığı için yemek isteriz, değil mi? Bu istek ister yalnız yemek için, ister yemeğin tadı tuzu için olsun, zorunlu bir istek sayılabilir, elbette. Yiyecek isteği iki yönden önemlidir. Bu isteği karşılamak hem faydalı hem yaşamak için şarttır. Evet, tuz, biber gibi şeyler de bedene yararlı oldukları ölçüde önemlidir, tabii. Bunların ötesine kaçan, tabiat dışı isteklere, çocukken insanların çoğundan eğitim yoluyla atabileceğimiz bedene, ruha, akla ve ölçüye zarar veren isteklere zorunsuz diyemez miyiz? Diyebiliriz elbet. Bu isteklerin bizi israfa götürdüğü, ötekilerin ise işimize yaradıklarını, bize kar sağladıklarını söyleyebiliriz, değil mi? Söyleyebiliriz. Sevişme isteklerinde ve daha başka isteklerde aynı ayırmayı yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Demin yaban arısı dediğimiz adam bu boş isteklere kapılan, onların emrine giren adam değil miydi? İşini bilen oligarşi adamıysa zorunlu isteklerle yetiniyordu. Böyle demiştik. Şimdi gene demin ele aldığımız insana dönelim ve oligarşilik demokratlığa nasıl geçildiğini görelim. Bence bu şöyle olur en çok. Nasıl? Demin anlattığımız gibi bilgisizlik ve para sevgisi içinde yetişmiş bir delikanlı, yaban arılarının balını tattı mı, insana çeşitli zevkler, hevesler vermesini bilen bu taşkın, bu belalı böceklerle düşüp kalkmaya başladı mı, içindeki düzen oligarşiden demokrasiye kaymaya başlar. İster istemez. Devlet nasıl değişmişti, içinde ikiye ayrılan kuvvetlerden birinin yabancı bir benzerinden gördüğü yardımla değil mi? Onun gibi delikanlının içindeki iki türlü istekler, bir türlüsü dışarıdan gelme, ayrı soydan isteklerle beslenir. Çok doğru. Bu arada biri çıkar da içinde oligarşiye bağlı kalan tarafı kurtarmaya çalışırsa, babası ya da akrabasından biri onu azarlar, öğütlerse, delikanlı da bir ikilik olur, kendi kendisiyle savaşmaya başlar. İki taraf arasında bocalar elbet. Bu savaşta oligarşi tarafının demokrasi tarafını alt ettiği de olur herhalde. Yeni isteklerin birçoğu delikanlının içinde kalan utanç duygusuyla yenilip atılır ve seninki baba yoluna döner. Böyle olduğu vardır sahi. Evet, ama şu da olabilir. Bu istekleri attıktan sonra delikanlının içinde aynı soydan başka istekler gizli gizli gelişir, babasından aldığı eğitimin yetersizliği yüzünden gittikçe çoğalıp güçlenir. Daha çok olan da budur doğrusu. Bu istekler onu başka benzerlerine sürükler ve gizlice buluşan bu isteklerden bir sürü istek daha doğar, elbet. Böylece çoğalan istekler sonunda delikanlının iç kalesine saldırırlar ve en iyi nöbetçilerden, tanrıların sevdiği insanların aklını en iyi koruyan bilgilerden, güzel alışkanlıklardan, gerçek törelerden yoksun gördükleri bu kaleyi elde ederler. En iyi bekçilerimiz bunlardır gerçekten. O zaman kötü töreler, yanlış inançlar delikanlının içinde iyilerin yerini alır. Çaresiz. Artık yaban arılarına dönmüş, onların dünyasına yerleşmiştir. İçindeki tutum gücüne yakınlardan bir yardım gelirse, kalenin yeni ve sözde bekçileri, yalancı töreler surların bütün kapılarını kapar, ne yardımı içeri sokarlar ne de büyüklerinin elçi olarak yolladığı iyi öğütleri. Kötü görüşler savaşı kazanmıştır. Namusu, dürüstlüğü budalalık sayar, kapı dışarı ederler. Ölçülü olmayı korkaklık sayarlar. Bir sürü boş isteklerin akışına kapılıp hovardalığa değer verirler. Kendini tutmada kabalık, bayağılık görürler. Doğru. İçinde temiz hiçbir şey kalmayan delikanlı artık bu kötü düşüncelerin buyruğuna girer. Saygısızlık, düzensizlik, serserilik, yüzsüzlük baş tacı olur. Arkalarına birçoklarını daha katan bu kötülükler delikanlının düşkün huylarına parlak isimler tekrarlar. Saygısızlık nezaket olur, kargaşalık özgürlük, israf cömertlik, yüzsüzlük de yiğitlik. Böyle olmaz mı tutumlu delikanlının gevşemesi, zorunlu ve yararlı isteklerin boş ve zararlı istekler haline gelmesi? Böyle olur. Delikanlı nasıl bir hayat sürer bundan sonra? Parasını, vaktini, gücünü boşuna harcamaz mı? Bence harcar. Talihi yardım eder de daha ileri gitmezse gençlik fırtınaları zamanla durulur da içinden kovduğu değerler geri dönerse kalenin bazı yerlerini tutar, delikanlının istekleri arasında bir çeşit denkleşme olur. O zaman kendini rastgele bir isteğin emrine verir, kaderine boyun eğer gibi bir süre onun ardından gider, bezince bir başka isteğe kapılır, ondan bir başkasına. İstekleri arasında bir ayrılık görmez olur. İyi kötü hepsinden yana gider. Doğru. Aklı gerçeği, doğruyu kapı dışarı eder içinden. Dinlemez onları. Biri gelir de ona isteklerin kimi iyi, kimi kötü, kimi güzel, kimi çirkindir, kimini geliştirmek, kimini dizginlemek gerekir derse dudak büker, insanın canı ne isterse onu yapması doğrudur der. Böyle düşünür ister istemez. Böylece günlerini canının her istediğini yapmakla geçirir. Bir gün şarap içip türkü dinler, bir gün perhiz edip zayıflar, bir gün koşar oynar, bir gün tembel tembel oturur, umursamaz dünyayı. Bir bakarsınız kendini felsefeye vermiştir, bir de bakarsınız devlet adamı olmuş, kürsülere çıkmış, aklına eseni söylüyor. Bir şöyle bir böyle işler yapıyor. Arada askerliğe özenir, savaştan yana olur, arada da iş adamlarını tutar, ticarete döker işi. Kısacası kendini ne düzene sokar ne de sıkıya. Böyle gelişi güzel, bağımsız, kaygısız yaşamak işine gelir, hoşuna gider. Başka türlü yaşamak da istemez. Eşitlik adamının yaşayışını çok iyi anlattın doğrusu. Bu adamın ne değişik biçimleri, davranışları kendinde toplayabileceğini de göstermiş oldum sanıyorum. Tam demokrasi devletine uyan, hoş görünüşlü, alaca bulaca bir insan. Onun için erkekler gibi kadınlar arasında da bu her yola giren yaşayışa can atanlar çoktur. Hem de nasıl? Peki bu adamı demokrasinin yanına koyabilir, ona demokrasi insanı diyebiliriz öyleyse. Diyebiliriz. Şimdi artık devletlerin de insanların da en güzeli kaldı incelenecek. Zorbalık ve zorba. Öyle. Haydi bakalım dostum, zorbalık nasıl bir düzenmiş onu görelim şimdi. Bu devlet şeklinin demokrasiden doğduğu şüphe götürmez. Evet, oligarşiden demokrasiye geçiş nasıl olursa demokrasiden zorbalığa geçiş de aşağı yukarı öyle mi oluyor dersin? Nasıl? Oligarşiyi kuran ne olmuştu? Aşırı zenginlik kaygısı değil mi? Evet. Oligarşiyi yıkan da gene bu doymak bilmeyen, zenginlikten başka şeye değer vermeyen tutku olmuştu. Doğru. Onun gibi demokrasiyi yıkan da onun en büyük değer saydığı, doymadan arzuladığı şey oldu. Nedir o? Özgürlük. Bir demokrasi devletinde herkesin en güzel dediği şey odur. Özgür doğan bir insan yalnız böyle bir devlette yaşayabilir derler. Duymuşsundur. Evet, sık sık duyduğumuz sözlerdir bunlar. İşte buna gelmek istiyordum ben de. Bu doymak bilmeyen, başka değerleri küçümseyen özgürlük isteği demokrasinin değişmesine ve zorbalık yolunu tutmasına sebep olur. Nasıl? Bu özgürlüğe susamış devletin başındakiler içki sunmasını bilmeyen sakilere döndüler mi, demokrasi alabildiğine hürriyet içip sarhoş olur. Halkı yönetenler her yola girmesini beceremez, her istenen özgürlüğü veremez olunca halk onları suçlandırır, hain diye, oligark diye cezalandırır. Böyle olur sahi. Devlet adamlarının dediğini yapan yurttaşlar çıkarsa onlar da kötülenir, aşağılık, köle ruhlu insanlar sayılır. Ev işlerinde de, devlet işlerinde de, yöneticiyken yönetilene benzeyen, söz dinleyecek yerde emir vermeye kalkan kimseler beğenilir, övülür. Böyle bir devlette özgürlük isteği ister istemez bütün sınırları aşmaz, her şeye, her yana yayılmaz mı? Çaresiz. Ailelerin içine, hatta hayvanlar arasına bile girmez mi sonunda? Ne demek istiyorsun bununla? Şunu demek istiyorum. Baba oğluna eşitçe davranmaya, çocuklarından çekinmeye alışır. Kendini babasıyla bir tutan delikanlıysa büyüklerini saymaz, çekinmez onlardan, hür yaşamak ister. Öte yandan sığıntılar yurttaşlara, yurttaşlar sığıntılara eş olur. Yerli, yabancı ayrılığı da kalmaz. Öyle olur. Bunlara büyük küçük daha nice bozukluklar eklenebilir. Böyle bir devlette öğretmen öğrencilerden çekinir, onların suyuna gider. Öğrencilerse büyükleriyle olduğu gibi öğretmenleriyle de alay ederler. Her yerde gençler yaşlılarla bir sayarlar kendilerini. Sözde olsun, işte olsun yarışa girerler onlarla. Yaşlılar da gençlerin hoşuna gitmek için şakacı, eğlenceli olmaya çalışırlar. Asık yüzlü ve sert görünmemek için genç tavırları takınırlar. Çok doğru. Ama dostum, özgürlük düzeninin en aşırı gittiği taraf satın alınmış kadın erkek kölelerin kendilerini satın alanlar kadar hür olmasıdır. Bir şeyi daha unutuyordum az kalsın. Kadınlarla erkekler arasında eşitlik ve özgürlük bir hayli ileri gider. Asiklos'un dediği gibi ne diye dilimizin ucuna geleni söylemeyelim. Al benden de o kadar. Hayvanlar bile bu devlette başka her yerdekinden daha hürdür. O kadar ki insan gözleriyle görmese inanmaz. Atasözünün dediği gibi hanım neyse köpeği de odur diyebilirsiniz. Demokraside atlar, eşekler öyle serbest, öyle mağrur yürümeye alışırlar ki yollarından kaçmayana çarpar geçerler. Her yerde dolup taşan bir hürriyet kısacası. Rüyalarıma giren bir şeyi söylüyorsun. Ne zaman yola çıksam başıma gelir bu hayvan çarpması. Bütün bunların birike birike ne kötü bir sonuca varacağını kestirebilirsin. Yurttaşlar o hale gelir ki bir yerde baskıya benzer en ufak bir şey gördüler mi kızar, ayaklanırlar. Yazılmış ve yazılmamış bütün kanunları hiçe sayar, kelimenin tam anlamıyla başına buyruk kalmak isterler. Bu hali görmüşsündür, bilirsin. Hem de nasıl? İşte dostum, zorbalığın kaynağındaki hoş, güzel durum budur. Çok hoş, çok güzel gerçekten. Ama sonra ne oluyor? Oligarşinin başını yiyen hastalık burada da özgürlükten doğar. Daha büyük bir hızla gelişir ve sonunda demokrasiyi köleliğe çevirir. Çünkü her aşırılığın ardından her zaman sert bir tepki gelir. Mevsimlerde, bitkilerde, bütün canlılarda böyle olur. Devletlerde ise hepsinden daha çok. Tabii. Aşırı özgürlüğün tepkisi insanda da toplumda da aşırı bir kölelikten başka bir şey olmaz sanırım. Doğru. Zorbalığın ancak halk devletinden doğması tabii bir şeydir o halde. En taşkın özgürlük orada olduğuna göre en yaman, en dayanılmaz kölelik de orada olacak. Herhalde. Ama senin sorduğun bu değildi galiba. Sen oligarşiye de, demokrasiye de bulaşan, demokrasiyi köleliğe götüren hastalığın ne olduğunu merak etmiştin sanırım. Evet, benim hastalık dediğim başıboş ve el açık insanlardır. Bunlar arasında yiğit olanlar başa geçer, korkaklar da onların ardında gider. Bunların bir kısmını iğneli, bir kısmını iğnesiz yaban arılarına benzetmiştik. Yanlış değildi bu benzetme. İşte bu iki çeşit insan hangi topluluktan olursa olsun mide ve karaciğer hastalıklarına benzerler. Bozarlar her şeyi. Hekimin iyisi gibi devlet adamının akıllısı da bu iki belayı başından kollar. Usta arıcılardan örnek alarak ilk önce hastalığın doğmasını önlemeye çalışır, önleyemezse onu bir an önce yerleştiği petekle birlikte kesip atar. Yapılacak tek şey de budur. Aradığımızı daha açık görmek için nasıl yapmalı, biliyor musun? Nasıl? Demokrasiyi üç sınıfa ayırarak düşünelim. Birincisi, serbestliğin doğurduğu oligarşideki kadar kalabalık bir sınıf. Evet. Yalnız bu sınıf oligarşidekinden çok daha çabuk gelişir. Nasıl? Oligarşide bu sınıf hor görülür, devlet işlerinden uzak tutulur. Hem işsiz hem güçsüz kalır. Demokraside ise devlet hemen hemen toptan bu sınıfın eline geçer. Konuşanlar, iş görenler de bu sınıfın en azılılarıdır. Ötekiler kurultay sıralarına oturup vız vız eder, biri kendilerini ters deyince de ağızlarını kaparlar. Pek azı devlet işlerinin başına gelebilir. Öyledir. Bir sınıf da vardır ki hep kalabalıktan ayırır kendini, kenarda kalır. Hangisi? Herkesin para kazanmak istediği bu toplumda en zengin olanlar şüphesiz en düzenli yaşayanlardır. Tabii. Yaban arıları en çok onların balını alacak ister istemez. En kolay sömürecekleri insanlar onlardır. Öyle ya, bir şeyi olmayan insanların nesini alsınlar? Yaban arılarının yemi dedikleri bu çeşit zenginlerdir. Onlardır şüphesiz. Üçüncü sınıfsa halktır. Yani bütün işçiler ve devlet işlerine karışmayan küçük gelirli insanlar. Demokrasilerde en kalabalık ve birlik olabilirse en güçlü sınıf budur. Doğru, ama kolay kolay birlik olamaz bu sınıf. Baldan ona da bir pay verdikçe sesi çıkmaz. Onun için baştakiler zenginlerden toplayıp çoğunu kendilerine ayırdıkları paradan halka da her zaman iyi kötü bir pay verirler. Balın paylaşılması böyle olur gerçekten. Soyulan zenginler kendilerini savunmaz olurlar mı? Onlar da halkın önünde söz alır, ellerinden gelen her çareye başvururlar elbette. Elbette. Zenginlerin istediği devleti yıkmak, devrim yapmak olmasa da baştakiler öyle der. Onları halk düşmanlığıyla, oligarşiye kaymakla suçlandırırlar. Başlarına gelecek budur. Halk kötü niyetinden değil, bilgisizliğinden bu iftiralara kapılır ve düşman olur zenginlere. İşte o zaman zenginler de ister istemez oligarşiden yana kayarlar. Onları böyle zorla değiştiren yaban arılarının zehirli iğnesidir. Çok doğru. Derken iki taraf arasında ele vermeler, mahkemeler, kavgalar başlar. Çaresiz. Birini tutup başa getirmek, onu besleyip şişirmek halkın eski adeti değil midir? Hep budur yaptığı. İşte halkın tuttuğu bu koruyucu yok mu? Zorbalığın tohumlarını onda aramalı, başka yerde değil. Doğru. Halkın adamı nasıl zorba olmaya başlar, bu güzel koruyucu Arkadya'daki Zeus tapınağı üstüne anlatılan bir masaldakini yapmaz mı? Neymiş o masaldaki? Kurbanların bağırsakları arasına insan bağırsağı karışır da biri bunu yerse hemen kurt oluverirmiş. Duymadın mı bu masalı? Duydum. Halkın başına geçen adam çokluğun kendine kul köle olduğunu görünce yurttaşlarının kanına girmeden edemez. Onun gibilerin hoşlandığı lekeleme yolunu tutar, onu bunu suçlandırıp mahkemelere sürükler, vicdanını kirletip canlarına kıyar, ağzını, dilini hısım akrabasının kanıyla boyar, kimini sürer, kimini öldürtür. Bu arada halka borçların bağışlanacağı, toprakların yeniden dağıtılacağı umudunu verir. Böyle bir adamın kaderi bellidir artık. Ya düşmanlarının eliyle ölecek ya da bir zorba kurt olacaktır. İster istemez. Kiminle cenkleşir bu adam? Tabii mal mülk sahipleriyle. Öyle ya. Devletten kovulur da düşmanlarını alt edip yeniden başa gelirse o zaman tam bir zorba olur bu adam. Elbette. Düşmanları onu devirmeye ya da halkla arasını açıp öldürtmeye çalışırlar. Hiçbirini başaramayınca kendileri onu gizlice öldürme çarelerini ararlar. Başına gelecek budur sonunda. İş buna varınca zorba bilinen çareye başvurur. Canını koruyacak bekçiler ister halktan. Halkın koruyucusu yaşamalı ki halka hizmet edebilsin, değil mi ya? Evet. Halk da tabii verir ona bu bekçileri. Çünkü bütün korkusu koruyucusunu kaybetmektir. O durdukça kendini güvenlikte sanır. Doğru. Zengin olan zengin olduğu için de halkın düşmanını sayılmaktan korkan adam bu durumu görünce ne yapar dersin dostum? Karnının bıraktırdığı faldan çıkanı yapmaz mı? Çakıllı Hermos boyunca kaçar durmadan, kimsenin korkak demesini aldırmadan. Kaçmadı mı? Zor kaçar bir daha. Kaçarken de yakalandı mı öldü demektir. Ona ne şüphe? Halkın koruyucusuna gelince Homeros'un sözü onun için söylenmez herhalde. Devrildi koca bedeni, serildi boylu boyunca. Tersine o devirir düşmanlarını, biner devlet arabasına. Ondan sonra koruyucunun astığı astık, kestiği kestiktir. Olacağı budur. Böyle bir adamın türediği yerde devletin ve insanların hali nice olur. Şimdi onu araştıralım. Araştıralım. İlk günler zorba, dört bir yana selamlar, gülümsemeler dağıtır. Zorbanın tam tersi gibi gösterir kendini. Yakınlarına ve halka bol bol umutlar verir. Borçluları avutur. Herkese, hele kendi adamlarına topraklar dağıtır, dünyanın en cömert, en tatlı adamı gibi görünür, değil mi? Öyledir. İlkin dış düşmanlarıyla uğraşır, kimiyle anlaşır, kimini yener. Ama onlardan korkusu kalmayınca yeni savaşlar çıkarır ortaya, halkı hep buyruğu altında tutmak için. Doğru, Hem de vergilerle fakirleşen yurttaşlar işten baş kaldırmasın, kendine karşı ayaklanmasınlar diye. O da doğru. Ona boyun eğmeyecek dik kafalı insanlar görürse haklarından gelmek için gene savaşa başvurur. Düşmana salar onları. Bütün bunlardan ötürü bir zorba her zaman savaş kundakçısı olmak yolundadır. Öyledir. Ama böyle davranmakla yurttaşların gözünden de düşmeye başlar. Çaresiz. Zorbanın yükselmesine yardım etmiş, hatırı sayılır kimseler arasından sözlerini esirgemeyenler çıkar. En yiğitleri kendi aralarında hatta zorbanın yüzüne karşı durumun kötülüğünü söylerler. Böyleleri çıkabilir. Başta kalmak isterse zorbanın bütün bu adamları temizlemesi gerekir. Dostları arasında olsun, düşmanları arasında olsun bir tek değerli insan bırakmaz. Tabii. Gözünü dört açıp kimlerde yürek, üstünlük, akıl, kudret olduğunu bir bakışta görmek zorundadır. İstesin istemesin bunlarla uğraşmadan, ayaklarını kaydırmadan rahat edemez. Sonunda devleti temizler hepsinden. Güzel temizlik doğrusu. Evet, hekimlerin başvurduğu temizlemenin tam tersi. Onlar bedende kötü ne varsa atıp yalnız iyiyi bırakırlar, zorbaysa iyileri atıp kötüleri bırakır. Devleti elinde tutabilmek için başka çaresi yoktur. Yapabileceği iki şey birbirinden beterdir. Ya yaşamaktan vazgeçecek ya çoğu kendini sevmeyen aşağılık insanlar arasında yaşayacak. İkisinden biri doğru. Yurttaşlarını ne kadar kızdırırsa bekçilerini de o ölçüde çoğaltmak, onlara güvenmek zorunda kalmayacak mı? Kalacak elbet. Bu güvenilir bekçiler kimler olacak, nereden getirecek onları? Getirmesine lüzum yok, parayı verdi mi sürüyle gelirler, hem de koşa koşa. Al sana bir sürü yaban arısı daha, hem de dışarıdan, dört bir yandan gelen yaban arıları. Ben de bunu demek istedim. Ya kendi memleketinde neye başvurur? Neye? Köleleri efendilerin elinden alıp azat ettirip bekçilerin arasına katmaz mı? Katmaz olur mu? Hem de en sadık bekçileri onlar olur. Zorbayı soktuğun hale diyecek yok doğrusu. Kendi adamlarını yok ettikten sonra dost diye, güvenilir adam diye çevresine ne biçim insanlar topluyor? Başka kimseyi toplayamaz ki. Yaptıklarını alkışlayan bu ahbapları olacak, düşüp kalkacağı insanlar da yeni yeni yurttaşlar. Dürüst yurttaşlara gelince onlar iğrenip kaçacaklar ondan. Kaçmayıp da ne yapsınlar? Tragedyaya hele bu sanatın büyük ustası Oropides'e boşuna dememişler zorbalığa bilgelik okulu diye. Niçin? Şu derin sözü o söylemiş de onun için.